Ayrım 15.
Sayfa 177. Niçin mi bu kadar bıraktım kendimi? Bunu söylemek imkansızlığı karşısında gözlerimden damla damla yaşlar sızmaya başladı. Afife'nin bunları yarı kapalı kirpiklerimden göz bebeklerime işleyen güneşe atfedeceğini ve belki de hala saçlarım ve alnımdan göz kapaklarıma sızmakta devam eden su damlalarıyla karıştıracağını umuyordum. Fakat o anladı ve devam etti. Yapmayınız bu kadar Murat Bey. Belki burada mesut değilsiniz. Sevdiklerinizi göreceğiniz geliyor. Ama ne yapabiliriz? Biliyorsunuz benim de çocuğum var uzakta. Bazı o da hasta oluyor, yüreğim yanıyor. Fakat yapılacak şey yok. Pek farkında değilim. Fakat Afife bana galiba çocuğundan ilk defa bahsediyordu. Belki de babasına olan kininden istemeyerek ona da pay ayırdığı için başka zamanlarda küçük Skalavaki'den bahsedildikçe hatta biraz hırçınlaştığını ve araya başka lakırdılar karıştırdığını görmüştüm. Fakat şimdi sırf ona ait olduğundan şüphe etmediğim bir teessürle gözleri bulanıyor, başını uzaklara çeviriyordu. Kalbim çarparak sordum. Evet, fakat siz çocuğunuzu yakında göreceksiniz, öyle değil mi? O düşüncelerinden kendini alamayarak müpem bir hareket yaptı. Israr ettim. Belki pek yakında, öyle değil mi? Yine dalgın ve bir şey ifade etmeyen bir cevap. Bilinmez ki. Utanıp sıkılmaya bırakıyorum. Saygısız bir ısrarla suallerime devam ediyorum. Belki birkaç güne kadar. Mesela haftaya bugün İzmir'de olabilirsiniz. Zannetmiyorum. Büyük abla çok yakın olduğunu söyledi. Öyle mi? Hatta bugün ona elbiselikler, oyuncaklar aldı. Afife istemeyerek gülümsedi. Abla benden ayrılmaktan korkuyor. Onun için sanıyor ki gideceğim gün çok yakındır. Demek o kadar değil. Belki kışa doğru. Biliyorsunuz onun Çin'de, Aydın'da işleri var. Şu halde kışa kadar muhakkak buradasınız. Öyle görünüyor. Vücudum baştan başa bir sıcak dalgası sarmıştı. Saçlarımın bir ocak karşısında gibi kendiliğinden kuruyup kıvrıldığını, rengimin kızardığını yalnız vücut hareketlerimle değil, üzerimdeki cansız eşyaya, kol ve bacaklarımdan sarkan elbiselerime, boynumdan sarkan kravatıma kadar bir kıvraklık geldiğini hissediyordum. Demek büyük abla kendisiyle beraber beni de aldatmış. Afife kışa kadar burada. Kışa kadar, ne uzun. Onun kendi ağzından bu müjdeyi aldıktan sonra görmeye başladığım bu ağaçlar daha birkaç defa renk değiştirecek, henüz tomurcuk halindeki yemişler büyüyecek, sararıp kızaracak, yağmur ve sisler içinde başlıyor gibi görünen bir yalancı kıştan sonra tekrar havalar açacak, ortalık yeşerecek. Ondan kim bilir ne kadar uzun zamanlar sonra da sahici kış. Bir gün öleceğimiz de muhakkak. Fakat mühlet uzun ve şüpheli olduktan sonra ne çıkar? Beni en süfli düşkünlükten, cesaret ve neşenin en çılgınını atan sayılı sinir nöbetlerimden birini geçiriyordum. Bu dakikada bana her şey o kadar kolay görünüyordu ki, Afife'yi bileklerinden yakalayarak göğsüme çeksem kendini bırakacak sanıyordum. Ateşli bir gevezelik ihtiyacı bana hemen tehlikeli şeyler söyletmeye başlatmıştı. Hakkınız var küçük abla diyordum. Bilmiyorum, belki bir hastalık. Ben hiç eskisi gibi değilim. Bana ne kadar iyilik ettiniz bugün. Zaten siz her zaman bana karşı o kadar iyi, o kadar iyi oldunuz ki. Ayağım kırıldığı zaman bugün, her zaman, her zaman. Afife sayıklamaya benzeyen bu sözlerden ve mütemadiyen gözlerimden akan yaşlardan bir mana çıkaramıyor, ayağım kırıldığı zaman ve hele bugün bana nasıl bir hizmet ettiğini anlayamayarak yüzüme bakıyordu. Ancak bu nevi nöbetler saridir. Siz sahiden çocuk musunuz Murat Bey diye beni ayıplar gibi göründüğü halde kendi de heyecana kapılıyor, benimkinden daha az çocukça olmayan sözler ve tavırlarla beni teselli ediyordu. Konuşa konuşa kuyunun yanından uzaklaştık ve bahçenin daha iç taraflarına doğru yürümeye başladık. Selim Bey'in bahçesi ne kadar büyük olsa nihayet birkaç parça meyvelikle biraz bağdan ibaret bir ev bahçesiydi. Fakat o akşam bu bahçede Afife ile yaptığım gezinti bende uçsuz bucaksız bir ormanda günlerce devam etmiş bir seyahat hatırası bırakmıştır. Ağaçların karanlığı içinden aydınlık meydanlara çıkıyor, üzüm kütükleri arasından dolaşıyor, sonra yine ağaçlığa, ihtimal aynı ağaçlığa giriyorduk. Bazı yerlerde tepemize dallar dokunuyor, ayaklarımıza çalılar takılıyor. Birkaç defa bir çukurun, belki aynı çukurun üzerinden atladım ve onun da atlamasına yardım etmek için elini tuttum. Her defasında onun bir sene evvel kilise bahçesinde eteklerini toplayarak ateşten atladığını hatırlıyor ve gülümsüyordum. Hatta zannederim bunu kendisine de söyledim. Gezintinin bu kadar uzun sürmesi, Afife'nin benim yanımda kendini bu derece unutması galiba bu akşamki marazi gevezeliğimden ileri gelmişti. Birkaç defalar onu durdurduğumu, gözlerim, dudaklarım ve sesimde nöbetimin ateşleriyle uzun uzun bir şeyler anlattığımı hatırlıyorum. Söylediğim belki çocukça şeylerdi. Fakat bunlar içimdeki büyük adam ihtirasından garip renkler alıyor ve Afife'yi gayri ihtiyari alakadar ediyordu. Hala büyük yoldaki ağaca bağlı olan Flora'nın ara sıra havladığı işitiliyordu. Bir defasında Afife başını kapı tarafına çevirdi. "Ağabey geliyor," dedi. Bu gezintinin artık nihayet bulunduğuna işaretti. Fakat o nedense kardeşiyle kocasını ara yoldan karşılamak istedi ve beni bahçenin arka tarafından dolaştırarak eve götürdü. Selim Bey meseleyi büyük abladan öğrenmişti. Beni görünce endişeli bir çehreyle "Mektup üzerinizde mi?" dedi. Elimi ceketimin iç cebine attım fakat derhal kendimi toparlayarak "Hayır," dedim. "Galiba evde yahut da dairede." "O mektubu görmek isterdim. Hastalık hakkında tafsilat var mı?" "Hayır. Galiba geçen seneki hastalıkmış. Babamın söylediğine göre tamamıyla geçmiş." "O halde niçin bu kadar telaşlandınız?" "Pek fazla telaşlanmadım. Büyük abla belki yanlış anladı. Ben şimdi lüzumsuzluğu kadar da tehlikeli olmaya başlayan bu hastalık masalını kapatmaktan başka bir şey düşünmüyor. Suçu kurnazlıkla büyük ablaya yüklemeye uğraşıyordum." Selim Bey elimi tutarak saçlarımı okşayarak "Yeni bir hastalık değilse ehemmiyeti yok," dedi. "Ben annenizin naturasını bilirim. Zayıf, sinirli fakat sağlamdır. Allah'a emanet. Mamafi şimdi binbaşıya telgraf çekeceğim, soracağım." Selim Bey'i bu fikrinden vazgeçirmek için çok uğraştım fakat mümkün olmadı. Bunu belki de babama karşı bir arkadaşlık vazifesi addediyordu. Selim Beyler o gece beni yemeğe alıkoydular. Sofrada bir başka misafir de vardı. Skalavakilerin uzak akrabalarından çok ihtiyar ve fakir bir giritti. Bu garip ailenin sizi bütün sevgi ve şefkatiyle tutması için bir parça bedbaht olmak kâfiydi. Sofradaki bütün konuşmalar benim hayali kederim etrafında dönüp dolaşıyordu. Bazen yarı bunak bir halde olan ihtiyar Girit diye tuhaf şeyler anlattırıyorlardı ki bunun da netice itibariyle beni biraz meşgul edip eğlendirmek için olduğunu gayet iyi anlıyordum. Bu gece aramızda en çok sıkılan zavallı Rıfkı Bey'di. Adamcağız anneme karşı en küçük bir sempati duymasına sebep bulunmadığı halde nezaket icabı bize uymaya mecbur oluyor, yalancı teessürle suratını sarkıtıyordu. Doğrusu aranırsa bir ananın büsbütün de yalan olmayan hastalığını istismar etmek ayıp bir şeydi. Fakat besbelli şahsiyetim henüz böyle nükteleri kavramaya müsait olacak derecede inkişaf etmediği için bunu duymuyor, bilakis kendi yarattığım havanın yine kendime çarpmasından ileri gelen hüznü, Afife hakkındaki korkularım artık geçtiği için hakikaten anneme ait sanıyordum. Zavallının aylardan beri hatır ve hayalime uğramayan çehresini hafif sızılarla tekrar görmeye başlamıştım. Selim Bey yahut büyük abla ondan bahsettikçe boynumu bükerek, acı acı gülümseyerek "Üzülmeyiniz," diyordum. "Belki inşallah dediğiniz gibi hafif bir şeydir. Fakat değilse de ne yapalım? Herkes ölecek. Metin olmak lazım." Etrafıma karşı böylece bir de yalancı kahraman rolü oynadıktan sonra başım pencereye çeviriyor, gözlerimdeki yağ buğusunu dağıtmak için kirpiklerimi kırpıştırarak karanlığa bakıyordum. Selim Bey'in biraz sinirlerimi yatıştıracak bir ilaç diye bana zorla bir bardak şarap içirmesi nöbetimin teheyyüçlerini büsbütün çoğaltmıştı. İçimde sevinçle hüzün karmakarışık bir haldeydi. Bunlar ardı arkası kesilmeyen dalgalarla göğsümden başıma yükseliyor, etrafımdaki eşya bulanıyor, şamdanların aksinde Afif'in çehresinden başka bir şey kalmıyordu. O şimdi kocasının yanındaki sandalyede, dirsekleri masaya dayalı, çenesi açık, avuçları içinde, sessiz ve hareketsiz düşünmekteydi. Aradan 2 saat geçmediği halde bahçedeki gezintimiz bana bir mazi gibi görünmeye, onun büyülü tesirleriyle şekil değiştirmeye başlamıştı. Konuşulan şeyleri dinlemekte, bana sorulan suallere cevap vermekte devam etmekle beraber etrafımdaki realiteden daha kuvvetli olan bu rüya içinde kendimi kaybediyor, uçsuz bucaksız korularda onu takip ederek başımın süründüğünü duyarak dolaşıyordum. Kışa kadar o kadar çok uzun günler vardı ki, fakat uzak da olsa nihayet geleceğini kabul etmek lazım gelen o gün içinde bir kolaylık icat etmiştim. Afife'den ayrılır ayrılmaz kendimi öldürecektim. Başka hastalıklarda olduğu gibi aşkında muayyen devrelerde kendini gösteren muayyen arazları vardır ve intihar galiba onları her seven insanı velev ki fantezi halinde mutlaka yoklayanlardan biridir. Ben de o gece ilk defa uyanan bu fikir, mühletin uzunluğu ve şimdilik bir hayalden ibaret bulunması itibariyle beni ürkütmüyor, başımda bir takım romanesk tasavvurların uyanmasına sahip oluyordu. O geceki kararıma göre ölmek icap ederse Afife'ye bir mektup bırakacak, hepsini söyleyecektim. Yaşadığım müddetçe imkansız olan bu şeyin ölümümden sonra yapılmasında hiçbir güçlük yoktu. O muhakkak ağlayacak ve belki hatta beni sevecekti. Afife'ye aşkımı itiraf etmek arzusu ve onun tarafından sevilmek ümidi bana o gece bu intihar fikrinin bir neticesi olarak gelmiştir. Güneş batarken havanın açık olmasına rağmen ufukta hafif şimşek izleri parlayıp sönüyordu. Yemek esnasında rüzgar ve gök gürültüleriyle beraber yağmur başlamış ve panjurları kapamak lazım gelmişti. Şimdi 1/2 prostelasının ucunu başına örterek terasa çıkan asker yapılı hizmetçinin yüzünden ve elbiselerinden sular akarak içeri girdiği görülüyordu. Selim Bey bu yağmurda eve dönmemin mümkün olmayacağını söyledi ve geceyi misafir odasında geçirmemi teklif etti. Benim bilakis yağmur ve fırtınadan çok daha büyük kuvvetlere meydan okumak ihtiyacıyla yandığım bir gecemdi. Mutlaka eve dönmem lazım geldiğini söylüyor, Skalavakilerin bin daima ürkütmüş otoritelerine umulmaz bir inatla karşı koyuyordum. Fakat o esnada aklıma gelen bir şey beni birdenbire yumuşattı. Biraz sonra Afife, kocası ile Selim Bey ihtiyar misafirle beraber yukarı çekiliyorlar. Ben yemek odasındaki masanın yanında bitip tükenmez ördüsüne dalan büyük abla ile yalnız kalıyordum. Bana birdenbire karar değiştiren sebebe gelince, bu misafir odasında köşe bucağı ve çekmeceleri karıştırarak Afife'nin resmini aramaktı. Odada yalnız kaldıktan sonra uzun uzun etrafı dinledim. Dışarıda yağmurun her zamanki şiddetli yağmasına ve kimsenin bahçeden beni gözetlemesine imkan olmamasına rağmen perdeleri sımsıkı kapadım ve işe giriştim. 1 saatten fazla süren bir araştırma neticesinde Selim Bey'in ecza ve hırdavat dolaplarının birinde Afife'nin henüz erkekten kaçmadığı zamana ait bir çocukluk fotoğrafını elde edebiliyordum. Doğrusunu söylemek lazım gelirse Afife'nin o zamanki çehresinde hiçbir güzellik yoktu. Üstelik de başında hotoz gibi bir başlık, arkasında kabarık kollu bir acayip elbise, boynunda da bir dizi beşi birlik ile fotoğraf karşısında gülünç bir poz almıştı. Fakat bu benim neşemi kaçırmıyordu. Zaten bu fotoğrafın rolü Afife'nin çehresini zaman zaman gözümden kaybettikçe bana onu tekrar bulduracak bir iki çizgi vermesinden ibaret kalacaktı. O gece birkaç defa uykudan uyandım. Bu sefer de Skalavakiler beni aramaya geleceklermiş gibi yeleğimin gizli cebine sakladığım fotoğrafı çıkarıyor, başucumdaki mumu yakarak içimde derin sarsıntılarla uzun uzun seyrediyordum. 17. Rıfkı Bey hiç beklenmedik bir zamanda nasıl birdenbire meydana çıktıysa günün birinde onun yine böyle sessiz sedasız ortadan kaybolduğunu haber aldık. Skalavakilerin evinde ne geçtiği bilinmiyor, saraylarda birdenbire ortadan kaybolan büyük rical için olduğu gibi kimseye bir şey sormak kabili olmuyordu. Bununla beraber kaymakamın fikrince bu seferki ayrılık katiydi. Ben iki gün güç bela dayandıktan sonra üçüncü gün bir bahaneyle Selim Beylerin kapısını çalıyordum. Ortada bir fevkaladeliğe delalet edecek hiçbir şey yoktu. Fakat ben bu sükunun bir örneğinde Afife'nin İzmir'den geldiği gece kıyametten sonra gördüğüm için buna inanamadım. Hatta başına siyah bir çatkı çatmış olan büyük abla ile hizmetçinin müfrit hamaratlıkları, Selim Bey ile Afife'nin daha derinleşmiş sükutları bana sarsıntının zannedildiğinden de daha fazla olduğu hissini verdi. Büyük ablanın İzmir'deki çocuk için dikmekte olduğu elbiseler ortadan kalkmış, Rıfkı Bey'in birinci dargınlıkta duvardaki yerinden oynamayan resim bu defa yok olmuştu. Skalavakilerin yanında Rıfkı Bey'in adını ağzıma almadığım halde kaymakamla mütemadiyen onu konuşuyordum. Kaymakam Selim Bey'in bu defa sıkı durmasına ve ne pahasına olursa olsun Afife'yi bu serserinin elinden kurtarmasına taraftardı. Çay semaveri gibi durduğum yerde keyfimden fıkır fıkır kaynadığım halde kaymakama itiraz ediyor. Böyle söylemeyin, ev bark yıkım kolay değildir. Arada çocuk var gibi boyumdan büyük kelimeler kullanıyordum. Bazen de Rıfkı Bey'den riyakar bir sempatiyle bahsediyor. Bilmem neden bu adamı çok beğendim. Sevimli, zeki, terbiyeli bir insan. Kendisini daima arayacağım diyordum. Maksadım tabii kaymakamı adamcağızın aleyhinde bulunmaya ve beni onların artık bir araya gelmeyeceklerine iknaya sevk etmekti. Bununla beraber o ay içinde Skalavakilere gelen bir misafir sevincimi burnumdan getirdi ve Rıfkı Bey'i bana hakikaten arattı. Bu 30-32 yaşlarında bir doktor yüzbaşıydı ve Selim Bey'in uzak akrabalarındandı. Erzurum'da vazife görürken boğazından hastalanmış ve sıcak bir yer olan Rodos'a kaldırılmıştı. Selim Bey kendisine ağabey diyen bu yüzbaşıyı çok seviyor ve 5 aylık tebdili hava raporundan kalan 2 ay tamam olmadıkça Rodos'a bırakmayacağını söylüyordu. Onun adı da benim gibi Kemal'di. Yüzünde hafif bir çiçek bozuğu bulunmasına rağmen güzel vücutluydu. Onu ilk defa şehrin merkez eczanesinde Selim Bey'le beraber gördüğüm zaman sebebini pek anlamadan burkulmuştum. Boynu üniformasının yakası içinde siyah bir bant ile bağlıydı. Biraz kısık fakat tatlı bir sesle ve en acı şeylerden bahsederken bile kaybetmediği bir neşe edasıyla Erzurum'u anlatıyordu. Eczanede bulunanlar onu zevkle dinliyorlardı. Fakat ben biraz evvel Selim Bey tarafından tanıştırıldığım zaman bana söylediği güzel şeylere rağmen baştan ayağa tenkit kesilmiştim. Yalnız bana değil bütün etrafındakilere olan ezici üstünlüğünü kabul etmemek için oturduğum yerde sebepler arıyor, sözlerine alaka gösterenlere sinirleniyordum. Ayrıldığım zaman o tekrar bana iltifat etti. Selim ağabeyim sizi ailenin çocuğu diye takdim etti. O halde gece gelin de görüşelim dedi. Zahiri nezaketine rağmen bir ev sahibi edasıyla yapılan bu davet azametime dokundu ve derhal imkan yok diye kafa tuttum. Fakat gururum pek öyle sonuna kadar dayanacak kuvvetli bir gurur olmadığı için mahzun ve somurtkan ilave ettim. Belki bir başka akşam. Benim o zamanki bir başka akşamım iki günden daha ötesi olamazdı. Onu bile ne azaplar ve kararsızlıklar içinde beklediğim ben bilirim. Her başım sıkıldıkça yaptığım gibi kaymakama gittim. Selim Bey'in yine bir misafiri var dedim. Beni davet ettiler. İsterseniz bu gece sizi araba ile evinizden alayım beraber gidelim. Kaymakam köylerde bir hafta devam eden yeni bir devirden dönmüştü. Yorgunum dedi. Yarın akşama bırakamaz mıyız? Sonra karımın da gelir gelmez misafirliğe gidiyorsun diye kavga çıkarmasından korkarım. Evvela mazereti doğru bulduğum halde sonra yavaştan yavaşa mızıklanmaya başladım. İki gündür kendisini beklediğim için bu ziyareti geciktirdiğimi fakat daha fazla beklemenin doğru olmayacağını söyledim. Peki yalnız git dedi. İşi çaresiz dal kavukluğa vurdum. Bir hafta bizi bıraktınız. Sizi göreceğimiz geldi. Hem misafir can sıkıcı bir adam. Siz beraber olmazsanız tahammül etmek güç. Siz oldunuz mu her şey değişiyor. Kaymakam gıdıklanmış gibi gevrek gevrek gülmeye başladı. Pekala giderim. Lakin sen araba ile kapıya gel, çabuk bekliyorlar, hep toplandılar diye bir gürültü kopar ki karıyı sersemletelim. Yorgunum falan dersem aldırma, sıkı dayan. Kaymakam bundan sonra misafir hakkında izahat istedi. Dudaklarımı bükerek, kendini beğenmiş, soğuk ve zevzek bir yüzbaşı dedim. Bilirsiniz, Selim Bey en olmayacak insanlara yapışır, evine musallat eder. Gece araba ile giderken de Selim Bey'in misafirini kaymakama birçok çekiştirdim. Yüzünde çiçek bozuğundan parmak basılacak yer yok diyordum. Fazla olarak da sesi kısık, ihtimal gırtlak veremidir. Başka türlü insanı Erzurum'dan Rodos'a gönderirler mi? Kaymakam Kemal Bey'in henüz tanımadığı halde ne söylersem kafa sallıyor. Selim Bey'i her önüne gelenle kardeş diye kollarını ve kapısını açtığı için benimle beraber tenkit ediyordu. Fakat o misafirin yüzünü görür görmez yine derhal değişti ve adeti üzere ölçüsüz komplimanlara başladı. Beni iki Kemal arasında görürlerse topun ağzına bağlarlar diye siyasi şakalar yapıyor. Nuri aynım, doktorum diye 40 yıllık ahbap gibi adamın ağzının içine giriyordu. Yüzbaşı burada hakikaten kendi evinde gibi serbest ve laubaliydi. Üniformasını çıkararak güzel bir gri elbise giymiş, yalnız yaka ve kravat yerine boynundaki siyah bandı muhafaza etmişti. Afife'yi ablası gibi Fofo diye çağırıyor ve ikide bir de çekinmeden onu işe koşuyordu. Arada uzak bir akrabalık bağı da bulunsa doktorun bu teklifsizliğini fazla buluyor ve için için öfkeleniyordum. Daha fenası Afife de bu muameleden memnundu. O ne söylerse dikkatle dinliyor, en adi şakalarına kahkahalarla gülüyordu. Doktor bir aralık büyük ablaya takılmaya, onunla bana ablasına karşı bir hakaret, ondan beklenmeyecek feci bir yüzsüzlük gibi göründü. Sükût ve durgunluğum dikkati celbedecek bir raddeye gelmiş olacak ki Kemal Bey bana hiç konuşmuyorsunuz dedi. Galiba siz de Selim ağabey gibi sükûtu fazla seviyorsunuz.